meleklerine. Şimdi dikkat edelim. Amentü iman ettim ve sözüyle meleklerine bağlanıyor. Meleklerine iman, Allah'a imanın hemen akabinde ikinci sırada geliyor. Niçin meleklere iman bu derece önemli? Niçin kitaba ve Resul'e imandan önce geliyor sıralamada? Nitekim Amen er Resulü diye bildiğimiz Bakara suresinin sonundaki ayetlerde de Küllün amene billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve Resulü diye bu sıralamayı bildiriyor. Meleklere iman nedir, nasıldır ve niçindir? Bu konuyu Ruh-i İnsancın isimli kitabımızın genişletilmiş olan son baskılarında, bilemiyorum şu anda 13 veya 14 çıktı herhalde, oldukça geniş bir şekilde izah etmeye çalıştık. Şimdi burada da başka bir yönüyle üzerinde duralım. Melaike varlığını Allah-u Teala'nın Esma-i Hüsna'sından alır. Allah'ın isimleri yani Esma-i Hüsna manalarını ortaya koymaya başladığı anda oluşan varlıklar melek adını alır. Melek, melkten gelir ki güç, kuvve anlamındadır. Allah'ın kuvvede mevcut özelliklerinin açığa çıkması ile oluşan birimler anlamındadır. Manalar anlamındadır. Bu itibarla melekler Allah Resulleridir. Efal alemi denen fiiller aleminin, yani bütün bu gördüğümüz, göremediğimiz, algıladığımız, algılayamadığımız fiillerin, bireylerin, birimlerin, yani kesret denen çokluk aleminin meydana geldiği, oluştuğu ilk boyut melekler alemidir. Arşın üzerinde melekler yoktur. Allah Resulleri olan melekler arşın altındadır. Arş soyut bir kavramdır. Arş soyut olan sırf mana ile çokluk alemi arasındaki sınırın adıdır. Arş üstü isimler, yani Allah'ın ilminde bulunan özellikler alemidir. İsimlerin manalarının olduğu boyuttur. Esma ve sıfat mertebesidir arşın üstü ki bu boyutta sadece Allah ismiyle işaret edilenin özellikleri, yarattığı özellikler vardır. Arşın altı ise bu isimlerin manalarının kuvveden fiile çıkışı, birimleştiği ve de fiiller aleminin oluştuğu boyuttur. Nitekim Kur'an'da Rahman arşın üstüne istiva etmiştir. 20'ye 5 dendiği zaman burada işaret edilen şey rahmaniyet mertebesidir. Yani çokluğu, kesreti, birimleri meydana getiren isimler ve vasıfların, soyut özelliklerin olduğu sıfat mertebesi demektir. Sıfat mertebesi sahip olduğu özellikler itibariyle esma mertebesi diye de anlatılır. Esma mertebesi denen şey ilahi isimlerin anlamlarından başka bir şey değildir. İşte bu ilahi isimlerin var olduğu boyut arşın üstüdür. Bu isimlerin manalarının kuvveden fiile çıkması, manadan birimselliğe, çokluğa, kesrete dönüşmesi de arşın altına tenezzülü diye anlatılır. Meleklerin yapısı ve özelliği hakkında bu hususları anlatmadan önce değerli müfessir Hamdi Yazır merhumun Kur'an Dili isimli tefsirinden meleklerle ilgili bazı nakiller yapmak istiyorum. Bunlar çok önemli. Halbuki alemde hiçbir hadise olmaz ki ona kudret-i ilahiyenin bir taalluku mahsusu bulunmasın. Binaenaleyh cins-i melaike kudret ve tekvini ilahinin vahdetten kesrete tevezzuunu ve onun tenevvüat ve taayyunat-ı mahsusasını ifade eden mebadi-i faile olarak mülahaza edilmek lazım gelir. Ve kainatta hiçbir şey, hiçbir hadise, hiçbir fiili hareket tasavvur olunamaz ki böyle bir risalet vaki olmuş olmasın. Bundan başka bir nev'i melaike daha vardır ki bunlar hadisat-ı tekviniyeden mukaddem, şuun-u emriye ve kelamiyeyi, tabiri aharla şuun-u ruhiyeyi mevcudat-ı akilenin cereyan-ı ruhisine ait evamir ve irşadatı, Rabbaniyenin tecelliyatı mahsusasını ifade ederler. Bunlar daha evvel Resul-ü Müdrik'tirler. Müdrik ve muhtar olan mebadi-i faileye kablel fiil, hayrın ve rızayı ilahinin viçesini iraye eylerler ve melaikeye olduğu gibi beşere de müvekkeldirler. Gördüklerini madde zannedenler, onu kuvvet sayesinde gördüklerini bilmelidirler. Binaenaleyh, melaikesiz bir hadise tasavvuru gayrı mümkündür. Melaikesiz bir katra yağmur bile düşmez. Merhum Hamdi Yazır bu arada iki de Resulullah açıklamasına yer veriyor. Sema gıcırdamaktadır ve gıcırdamak da hakkıdır. Onda bir ayak basacak kadar yer yoktur ki bunda secde veya rükû halinde bir melek bulunmasın. Diğer Resulullah açıklaması da şöyle. Efendimiz aleyhisselam miraca çıktıklarında kale burçları gibi bir mevkide bir takım melaike görmüştü. Bunlar birbirlerinin yüzüne doğru karşılıklı olarak yürüyüp gidiyorlardı. Resulullah Cebrail'e sordu. Cebrail, bilmiyorum ancak yaratıldığımdan beri ben bunları görürüm. Daha evvel gördüğümün bir tanesini bile bir daha görmem, dedi. Onlardan birisine ikisi birden sordular. Sen ne zaman yaratıldın? Cevap verdi o melek. Bilmiyorum ama Cenab-ı Allah her 400 bin yılda bir yıldız yaratır. Ben yaratıldığımdan beri de 400 bin yıldız yarattı. Cilt 1 sayfa 303-308. Bizim zaman birimimizle o boyutun bir günü Kur'an'a göre 50 bin yıl olursa, bir gün 50 bin yıl olursa, 400 bin yıl ne demek? Varın buna göre o boyutu ve o boyutun varlıklarını siz düşünün. Evet, biz gelelim bu konudaki açıklamalarımızın devamına. Arşın altındaki, yani sırf mananın çokluğa dönüştüğü mertebedeki ilk varlık ruh adlı melektir. Ayrıca ruhu azam diye de tanınır. Bu melek sahip olduğu ilim itibariyle aklı evvel adını alır. Bir diğer ifadesiyle nurların nurudur. Hayat ve hayatiyet kaynağı olma vasfıyla ruhu azam da denir. Hazreti Resulullah Aleyhisselam'ın hakikati, aslı orijinali kaynağı olması itibariyle hakikati Muhammediye adını alır. Allah evvela aklımı yarattı, Allah evvela nurumu yarattı şeklindeki Resulullah açıklamasına yer alan akıl ve nur, işte bu ruh adlı melek, yani ruhu azamdır. Yani bölünmesi, parçalanması söz konusu olmayan, manada beliren ilk teklik boyutu, birimsellik boyutu itibariyle var olandır. Soyutun somuta dönüşmesi sınırında oluşan ilk varlıktır. Elbette bu arada beş duyuya göre olan somutluktan da söz etmiyoruz. Evet, konumuza devam edeceğiz. Ruhu azam adı verilmiş olup ilmi ilahide ilk meydana getirilen mana sureti olan ve de kainatın çıkış noktası olarak tespit edilen arş ve bunun altında oluşan ilk melektir. Bu ruhu azam isimli melekten katman katman, boyut boyut diğer melekler meydana gelmiş. Ayrıca her bir boyutunda kendine has melekleri oluşmuştur. Melekler nur yapılıdır. Bunu bugünkü dille ifade etmek gerekirse enerji kökenlidir diyebiliriz. Her şey enerjiden meydana gelmiştir dendiği zaman burada bahsedilen enerjidir. Yalnız bir yanlış anlamayı ortadan kaldıralım. Enerji Allah'ın kudret sıfatının kuvveden fiile çıkması halindeki adıdır. Yani nurdur. Nur diye bahsedilen şey salt enerjidir. Bu bilinçli enerji, yani kudret, kozmik bilinç evrende var olan her şeyi kendisinden meydana getirmiştir. Bir diğer ifadeyle bu kainatta var olan her şey o ruh adlı meleğin kuvvetinden onun ilmiyle meydana gelmiştir. Var olan her zerrede o mevcuttur ve onun varlığıyla mevcuttur hangi isimle andığımız ne olursa olsun. Varlıktaki tüm nesneler, yani kesitsel algılama araçlarıyla algılayabildiğimiz veya algılayamadığımız, tespit edemediğimiz ama akıl yollu varlığını kabul ettiğimiz bütün varlıklar, gerçekte hep meleklerin varlığından ibarettir. Çünkü evrende var olan her şey enerjiden meydana gelmiştir. Yani nurdan meydana gelmiştir. Meleklerin varlığı da nurdur. Dolayısıyla meleklerden meydana gelmemiş hiçbir şey yoktur. İnsan denilen varlığın aslı orijini de melektir. İnsanlar cennette meleki yapıya dönüşmüş olarak yer alacaklardır. Cin veya bunların insanları saptırıcı türü olan şeytanların, iblisin orijin ham maddesi de melektir. Cehennem varlıkları olup zebani adıyla tanınanlar da melektir. Ancak insanın yapısının orijinalinin melek olmasına rağmen nasıl insana melek denmiyorsa, aynı şekilde yapısının orijin boyutunda yer alan melek, dolayısıyla cine, şeytana da denmez. Böyle denirse bu diyen kişinin bu konuda yetersiz bilgisi olmasındandır. Yani şeytana melek denmesi orijin kaynağı kökeni o olmasına rağmen mümkün değildir. Cehennemde ebedi kalacak insanlar ise cin türü bir beden yapısıyla ışınsal bedenle yaşamlarını sürdüreceklerdir. Ki o yapının bir alt boyutunu da gene melekler meydana getirmektedir. Tıpkı gördüğümüz bildiğimiz insan bedeninin atomlardan meydana gelmesi gibi bir alt boyut itibariyle. Ama insan atom şartlarını değil oluşmuş beden şartlarını yaşar. Maddenin aslı da melektir. Çünkü melekler her şeyin varlığını oluşturan, Allah ismiyle işaret edilenin isimlerinin anlamlarının soyut boyuttan somutluk ortamına geçişinde yer alan ilk bilinçli kaynak katmandır. Bu yüzden melek kişinin kendi özünü, hakikatini, aslını, orijinini tanımada çok önemli bir boyut ve önemli bir katmandır. Esasen meleklerin türleri ve işlevleri hakkında söylenecek pek çok şey daha olmasına rağmen henüz bu konuda yeterli taban oluşmadığı için şimdilik bu kadarıyla iktifa edelim. Bunların ötesinde Resul'e vahyi getiren varlık olarak öncelikle meleklerin varlığının kabul edilmesi zorunludur. Şimdi siz meleklerin varlığını kabul etmezseniz onların vahyini nasıl kabul edeceksiniz ki? Meleklerin vahyettiği kitabı nasıl kabul edeceksiniz ki? Böyle olduğu için de meleğe iman Allah'a imandan hemen sonra ikinci sırayı almıştır. Öte yandan kendi aslını, hakikatini anlamak isteyen kişinin meleği tanımadan, anlayıp idrak etmeden Allah ismiyle işaret edileni kavraması dahi zaten mümkün değil, anlayamaz. Melek denen yapıyı, boyutunu tanımadan Allah ismiyle işaret edileni tanımaya kalkarsa o zaman kafasında yarattığı Tanrı'ya tapınmış olur. Düşüncesinde bir Tanrı yaratır ve o Tanrı'ya Allah ismini verip o etiketi yapıştırarak hakikatten sapmış olur. Allah ismiyle işaret edileni anlamak için önce melek kelimesiyle işaret edilen veya bugünkü dile salt bilinçli enerji diye ifade edilen boyutu kavramak gerekir. O boyutu kavramadan Allah'ı anlamak mümkün değildir. İşte bu yüzdendir ki melek bahsi çok önemlidir. Yapısı itibariyle nur diye vasıflandırılan enerji kökenli bu varlıklar, Allah hangi ilahi isimlerinin manalarının ortaya çıkmasını dilemişse, o manalara uygun özelliklerle bezenmiş, o ismin manasına uygun güçlerle güçlenmiş, o ismin manasını ortaya koymakla görevlendirilmişlerdir. Dolayısıyla varoluşunu sağlayan ismin manası istikametinde manevi ve maddi sureti vardır. Maddi derken bizim beş duyu boyutuna göre söylemiyorum. Evrensel boyutlarda diyorum. Bu konuya beş duyunun getirdiği şartlanmalar kalıbı ile değil, akıl boyutu ile değerlendirmek ve idrak etmek zorundayız. İşte mesela Mümit isminin açığa çıkışı. Öldürür, yani bir halden başka bir hale dönüştürür. Mümit isminin manasının ağırlıklı olarak suretine bürünmüş melek Azrail ismiyle tanınmıştır. Burada anlaşılması gerekli çok önemli bir husus daha vardır. Melekler de insanlar gibi esma terkipleridir de. Tek bir ismin açığa çıktığı birimler değil. Yani melek denen varlıklar da ana yapılarının mahiyeti itibariyle Allah isimli varlığın çeşitli özelliklerinin yarattığı isimlerin bir bileşimidirler. Ne var ki bileşimlerinde bir veya birkaç ismin manası büyük ağırlıklı olarak açığa çıkmaktadır. Mümit isminin manası ağırlıklı olarak mevcut olan bir bileşim, kuvveden fiile çıktığı zaman nur diye bahsedilen enerji boyutunda bir varlık, bir birim oluşturulmuş ve buna da Azrail denmiştir. Ki görevi ölüm denen dönüştürme olayını oluşturmaktır. Sadece insanın ölümünü Azrail'e bağlamak son derece yanlış ve sınırlı bir anlayıştır. İlkel bir yaklaşımdır. Azrail'in görevi bir yapının varlığına son verip o yapının son buluşu ile birlikte ikinci bir yapının başlangıç ortamını sağlamaktır. Ancak ikinci yapıyı başlatan Azrail değildir, ikinci yapıyı başlatan El-Bâis isminden oluşan melektir. Azrail ölümü tattırır, yani o birimin mevcut yapısıyla, haliyle alakasını keser, o yapıyla alakası kesilmesinin hemen akabinde El-Bâis isminden var olmuş melek görevi alır, o birimin yeni yapısını meydana getirerek ikinci anda o yapı ile o varlığı meydana getirir. Burada enteresan ve fark edilmesi önemli olan bir husus daha var. Bâis ismi ağırlıklı meleğin göreviyle ilgili. O da şu, bazı varlıklarda mesela insan gibi Bâis meleğinin görevi daha o varlığın ilk oluşum safhalarında başlar. Mesela ana rahminde 120. günde Bâis isminin mazharı melek tarafından o ceninin özünden kaynaklanan bir biçimde dıştan değil ruh meydana getirilir. Ayrıca ölüm anında da gene bu melek tarafından bilincin ruhu kullanması sağlanır. Elbette bu bizim müşahedelerimizdir ki iman edilmesi zorunlu noktalar arasına girmez. Şimdi dikkat edin, sade insan değil bütün canlılar, yani evrendeki her nesne canlıdır. Dolayısıyla bütün varlıkların sonsuza dek yaşamları devam eder. Çünkü evrende var olan bütün varlıklar Allah isimli işaret edilen varlığın varlığı ile kaim varlıklardır. Allah'ın varlığının sonu olmadığına göre onun varlığından oluşmuş bulunan bilinçli varlıklara son düşünülmesi de hükmidir, indidir, lokalizedir, anlıktır. O bilinçli varlık daha sonra o her an yeni bir şandadır. Rahman 29 ayeti işaret ettiği manada yeni bir yapıya dönüşerek bir üst ya da alt boyutta. Ama asla geldiği boyuta geri dönmeksizin yaşamına devam eder. Boyutlarsa sonsuzdur ve sonsuza dek değişik boyutlarda yaşam devam eder. Hiçbir şey hariç olmamak üzere her şey onu zikreder, tesbih eder fakat siz onların tesbihini anlayamazsınız. 17'ye 44 diyor ayet-i kerimede. Niye? Çünkü hiçbir şey hariç olmamak üzere her şey canlıdır, şuurludur, diridir. Varoluş gayesine göre canlı ve şuurlu olarak tesbihini, zikrini yapmaktadır. Sen sadece olaya beş duyuyla baktığın zaman olayı çözümleyemezsin. Onlar Allah'ı ayaktayken, otururlarken ve yanları üzere uzanıp yatarlarken zikrederler. 3'e 191 ayeti insanların dahi her an ve her pozisyonda zikir halinde olduğunu, zikir halinde olması gerektiğini vurgular. Ancak onun varlığından meydana gelmiş bilinçli şeylerin toplamı olan tümel akıl Tanrı'dır görüşü tümüyle yanlıştır. Evet, kainat Allah'tır görüşü bütünüyle batıldır ve yanlıştır. Bu panteist görüştür. Yani bütün mevcudat bir araya gelince Tanrı denen varlık ortaya çıkar görüşü, bu yanlıştır. Çünkü gerçekte mevcudat yoktur, yalnızca Allah vardır. Allah her an bize göre kendi manalarını seyreder ve her şey bundan ibarettir. İşte bu yüzdendir ki mevcudatın varlığı yoktur, Allah'ın varlığı vardır. Bu sebepledir ki mevcudat Allah'tır görüşü batıldır, ilkeldir, panteist görüştür bu. Beş duyu kaydından kendini kurtaramayan dar görüşlü beyinlerin 30 derecelik perspektifi olan kişilerin görüşüdür. Mevcudat Allah'tır görüşü. İşte yaşamda bütün olup bitenler Ve bunlarda mevcut bilinçler hep bu meleki güçlerle, meleki şuurla meydana gelmektedir. Dışarıdan bakılan bu insan bedeninde atomların yeri neyse, bir türü itibariyle algılanan ve algılanacak olan tüm varlıkların temelinde meleklerin yeri de odur. Bunun için eğer sen işin özüne, gerçeğine, hakikatine inmek ve görenlerden olmak istiyorsan, bakanlardan değil, çıkış noktası olarak önce meleklere iman etmek zorundasın. Eğer melekleri inkar edersen işin özüne gitme yolları sana kapanmış olur. Hakikate ermekten mahrum kalırsın. Madde boyutunda beş duyu ile yaşarsın ve öylece de geçip gidersin bu dünya yaşamından. Ancak bundan dolayı da biz seni kınamayız, seni küçük görmeyiz. Çünkü sen de o kapasiteyle yaşamak için var olmuşsun. Ve de varoluş gayeni yerine getirmektesin. Ama senin bu varoluş gayeni yerine getirirken geçireceğin aşamalar sende belli üzüntü, sıkıntı ve azapları da meydana getirir. Bunu da hiç aklından çıkarma. Evet, meleklere iman denen olayı da bu kadarıyla anlatabildiysek, bilelim ki vahiyden yediğin yemeğin vücutta yararlı hale gelmesine, bunların beyninde değerlendirilip madde beden ötesi ruh bedenin, yani hologramik ışınsal bedenin oluşturulması dahi hep meleki güçlerledir. Varlığında özünde meleki güçler vardır. Eğer ki sen meleklerin ne olduğunu anlayıp, ki bunun için de imanla yola çıkacaksın, başka çaren yok, daha sonra da idrak edersen, şayet cehennemden de kendini kurtarabilmiş isen, kademe kademe arınmalar neticesinde bu meleki boyutta yerini alıp insan kemaline sahip melek olarak yaşamına sonsuza dek devam edersin. Cennet diye isimlendirilmiş olan ortamda, boyutta. Yok eğer kendindeki bu meleki özelliklere ve güçlere rağmen gerekli arınmayı sağlayamamışsan, buna iman etmemişsen, o zaman ışınsal beden boyutunda kalırsın ki bu boyutta cinlerin boyutudur. Bu cehennem diye bahsedilen alemde sonsuza dek yaşarsın. Sonuç olarak ölümden ve kıyametten sonraki yaşamda insanın mutlak akıbeti ikiden biridir. Ya cin denen, şeytan denilen bugünkü insanın uzaylıyız diye kandıran varlıkların boyutunda yer almak, ya da belli arınmalardan geçmek suretiyle melek denilen varlıkların boyutunda insani şuur ve kemalata sahip olarak yaşamına devam ettirmek. İşte bunun için de meleklere iman çok önemlidir.